Öteki Tarih, Cilt 1, 5. Ayrım, Sayfa 64. Şeyh Ubeydullah'ın huzursuzluğunu pekiştiren ve isyanına sebep olacak olaylardan biri, bölgede bir Ermeni devletinin kurulacağı söylentisiydi. Bu korkunun temeli, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra imzalanan iki antlaşmaydı. Bunlardan ilki olan Ayestefanos, parantez içinde Yeşilköy Antlaşması'nın 16. maddesi, parantez içinde günümüz Türkçesiyle şöyleydi. Ermenistan'dan Rusya askerlerinin istilası altında bulunup yüce devletimize verilmesi gereken yerlerin boşaltılması, oralarda iki devletin dostane ilişkilerine zararlı karışıklıklar yaratabileceğinden yüce devletimiz Ermenilerin barındırdığı eyaletlerde yerel çıkarların gerektirdiği ıslahat ve düzenlemeyi zaman kaybetmeksizin yapmayı ve Ermenilerin Kürtlere ve Çerkezlere karşı güvenliklerini sağlamayı garanti eder. Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi ise şöyle diyordu. Baba Ali Ermenilerin oturdukları illerin yeri gereği muhtaç oldukları ıslahat ve düzenlemeleri gecikmeden yapmaya ve Kürtlerle Çerkezlere karşı güvenlik ve rahatlarını korumayı üstlenir. Ve bu konuda alacağı önlemleri sırası geldikçe devletlere bildireceğinden adı geçen devletler de bu tedbirlerin yapılmasını gözeteceklerdir. Tahmin edileceği gibi Ermeniler bu maddelerden memnundular. Ancak Kürtlerin hissiyatı Hecı Kadir Hoya adlı bir şair şöyle dillendirmişti. Cizre ve Botan yani Kürtlerin yurdunu Ermenistan yapacaklar. Yüzlerce kez yazık. Kur'an'a 100 kez ahd olsun ki hiç gayret kalmamış. Hele kurulsun Ermenistan, Kürtlerden tek kişi kalmaz. Şeyh Ubeydullah bir Osmanlı memuruna serzenişte bu ruh halini açıkça yansıtıyordu. Bu duyduklarım da ne? Ermeniler Van'ı bağımsız bir devlet kuracaklarmış ve Nasrutiler de kendilerini İngiliz tebaası ilan edip İngiliz bayrağını yükselteceklermiş. Kadınları silahlandırmak zorunda kalsam da buna asla izin vermeyeceğim. Konsolosa yazılan mektup. 1879'da kötü geçen hasadı bahane eden şeyh önce vergi sistemini değiştirmek için devletle pazarlığa başladı. İstekleri yerine gelmeyince de daha önce Bedirhan Bey'in katlettiği Nasrutilerin de desteğini alarak hem Osmanlı Devleti'ne hem de İran'daki Kaçar Devleti'ne isyan ettiğini açıkladı. Şeyh Ubeydullah'ın Başkale'deki İngiltere Konsolos Yardımcısı Doktor Clayton'a yazdığı mektuptaki bazı ifadeler şeyhte Kürtlük bilincini şekillendirmeye başladığı düşündürüyordu. Çünkü talepleri arasında Kürdistan'ın bağımsız bir bölge olarak tanınması vardı. 1880'de şeyhin birlikleriyle Osmanlı kuvvetleri karşı karşıya geldiyse de tarafların birbirine ihtiyacı olduğundan kısa sürede anlaşmaya varıldı. Şeyh, Sünni Osmanlı halifesinin desteğini alacağını düşünerek öncelikle daha zayıf olduğunu düşündüğü Şii İran üzerine yürüdü. Avrupalı büyük devletlerin devreye girmesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus müdahalesi korkusu ile sınırları kapatması sonucu isyan başarısızlıkla sonuçlandı. İsyan sırasında Ermeniler Kürtlerle merkezi devlete karşı ortak mücadele için bazı adımlar attılar ama ittifak kurulamadı. Buna karşın Şeyh Ubeydullah'ın kendi kuvvetlerine hareket sırasında Ermeni ve Süryanilere dokunulmamasını emretmesi bir Hristiyan katliamını önledi. Sonuçta Kürtler Osmanlı ordularına karşı direnemediler. İsyanın bastırılmasından sonra Şeyh Ubeydullah İstanbul'a davet edildi. Şeyh İstanbul'da büyük bir törenle karşılandı. Ev sahibinin tüm gayretlerine karşın Şeyh Ubeydullah amacından vazgeçmemişti. Şeyh 1882 yılı yazında Ramazan bayramı sırasında tacir kılığına girerek sahte pasaportla bir Fransız gemisine bindi ve Karadeniz kıyısındaki Poti'ye kaçtı. Oradan da memleketine geçti. İstanbul bunun üzerine bölgeye askeri yığınak yaptı ve Şeyh Ubeydullah ve oğlu Abdülkadir'i yakaladı. Uzun bir pazarlıktan sonra Şeyh Ubeydullah haç bahanesiyle Medine'ye sürgüne gönderildi. Şeyhin yenilgisi Kürt toplumunda yeni bir iktidar boşluğu doğurdu. İktidar boşluğu daha büyük düzensizlik, kanunsuzluk ve kargaşaya sebep oldu. İşte Abdülhamid'in önünde duran en önemli sorun Doğu vilayetlerinde düzeni yeniden tesis etmekti. Bir portre, Mutkili Hacı Musa Bey. Bu dönemde kanlı figürlerden biri Mutkili Hacı Musa Bey'di. Musa Bey 1854/5 yılında Muş Hoyt kazası Cinyar köyünde dünyaya gelmişti. Babası Nakşibendi şeyhlerinden Mirza Bey kan davası ile ilgili bir çatışma sonucu ölünce aşiret reisliğini üstlenmiş. Osmanlı yönetiminin güvenini kazanmış ve Salih Paşa tarafından Hoyt nahiyesinin başına getirilmişti. Yöneticiliği sırasında başvurduğu zorbaca yöntemler sayesinde 1883'ten itibaren adı yabancı basın ve diplomatik çevrelerde de bilinir hale geldi. İki Amerikalı, parantez içinde protestan misyonerin Musa Bey'in köyünde Horst'tan ayrıldıktan sonra saldırıya uğramaları üzerine Amerikan ve İngiliz sefaretleri İstanbul'dan Musa Bey'in suç ortaklarıyla birlikte tutuklanıp cezalandırmasını talep ettiler. Ancak bir sonuç alamadılar. Musa Bey 1889 yılında Horz'da Ermeni Agup'un öldürülmesi, karısının kolunun kırılması, 3000 lira para ve eşyanın gasp edilmesi, Agup'un kızı Gülizar'ın zorla kaçırılması, tecavüze uğraması, bir gözünün kör edilmesi ve Müslüman olmaya zorlanmasıyla tekrar gündeme geldi. Muşlu Ermeniler imza toplayarak İngiliz konsolosluklarına, Patrikhane'ye, Bitlis ve İstanbul'daki Osmanlı makamlarına başvurdular. Bu olaylardan sonra Avrupa basınında Ermenilere yapılan zulüm haberleri arttı. Musa Bey Abdülhamit'e yazdığı dilekçede Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği yararlılıklar ve gerekse görevli bulunduğu makamda Osmanlı Devleti'ne büyük hizmetleri dokunduğu için kendisini asılsız istatlarda bulunulduğundan yakınıyordu. Ancak sonunda tutuksuz olarak yargılanmak üzere İstanbul'a gelmeyi kabul etti. İstanbul İstinaf Mahkemesi'nde adam öldürme, ırza tecavüz, diri diri adam yakma, silahlı gasp, hırsızlık ve yağmacılık gibi suçlamalardan yargılandı. Kasım 1889'da başlayıp Mayıs 1890'a kadar süren duruşmalara yerli ve yabancı basın büyük ilgi göstermişse de Musa Bey hakkındaki 8 olaydan da beraat etti. Bu durum batılı basının ve Ermeni toplumunun tepkisini çekti. Ermeniler İstanbul'da ilk kez Osmanlı kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya geldiler. İleriki yıllarda Meclis-i Mibusan'ın Ermeni üyelerinden Kegam Der Garabedyan Gülizar'la evlenerek genç kızın onurunu kurtaracak, Abdülhamit ise İngiltere'nin baskılarına dayanamayarak 5 Eylül 1896'da Musa Bey'i Medine'de ailesiyle birlikte zorunlu ikamete gönderecekti. Dipnot: 1908'den sonra Mutki'ye dönen Musa Bey iddiaçların iktidara doğrudan el koymalarından sonra devlet hizmetlerine daha aktif olarak katıldı. 1915'te emrindeki 3500 silahlı adamla Muş'taki Ermeni köylerini boşalttı. Milli mücadele sırasında Erzurum ve Sivas kongrelerinde 1919 davet edilen ancak öldürülmekten korktuğu için kongrelere katılmayan Musa Bey 1925'te Kürtçülük yaptığı için İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Önce idama sonra sürgüne mahkum edildi. Ne zaman öldüğü belli değildir. Özet kaynakça: Vode Civadeh, Kürt Milliyetçiliğin Tarihi Kökenleri ve Gelişimi İletişim Yayınları 2007, Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Çevirenler, N.Ö. Gündoğan, Ant, A.Z. Gündoğan, Kitap Yayınevi 2005, AGY, Kürtish Notables and the Ottoman State, Overwing, Identities, Competing, Loyalties and Swift Boundaries, Albany State University of New York Press 2004, Ali Karaca, Anadolu İslahatı ve Ahmet Şakir Paşa 1838-1899, Eren Yayıncılık 1993. Garososini, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. yüzyıldan günümüze Ermeni-Kürt ilişkileri, çeviren Garososini, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. yüzyıldan günümüze Ermeni-Kürt ilişkileri, çeviren Petros Zartanyan, Met Yayınları 1992, Recep Maraşlı, bir prototip olarak Mütkili Hacı Musa Bey olayı, Ermeni Ulusal Demokratik Hareketi ve 1915 soykırımı, İstanbul Peri Yayınları 2008. Hamidiye alayları: 1880'deki Şeyh Ubeydullah isyanından Kürdistan'da silah zoruyla otorite kurulmasının olanaksızlığını gören Abdülhamit, devletin resmi dini olan Sünni İslam dairesinde olduğu için doğal müttefik kabul edilen Kürtleri eğiterek ve örgütleyerek devleti eski gücüne kavuşturmayı planlıyordu. Eğitim işi 1892'de kurulan aşiret mektepleri, örgütlenme işi ise 1891'de kurulan asıl adıyla Hamidiye Hafif Süvari Alayları aracılığıyla yapılacaktı. Alaylar Osmanlı ordusunu modernleştirmek üzere İstanbul'a gelen Alman askeri heyetindeki Prusyalı Kolmar von Golf Paşa'nın teorisyenliğinde yaptığı milleti müsellaha, parantez içinde silahlandırılmış millet veya ordu millet kavramının bir parçasıydı. Kazak alayları ilham oluyor. Ancak Rusya'daki Kazak alaylarının bir benzerini kurma fikri bir rivayete göre Abdülhamit'in düşüncelerine büyük önem verdiği kayınbiraderi 4. Ordu Müşiri Mehmet Zeki Paşa'dan bir rivayete göre 1878-1889 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya sefirliğini yapmış olan Ahmet Şakir Paşa'dan gelmişti. Şakir Paşa 1895'ten itibaren Anadolu Islahatı Umum Müfettişi olarak görevlendirilmişti. Abdülhamit'in alaylarından umduğu faydalar arasında Kürdistan'daki coğrafi koşullar ve başına buyruk aşiret yapısı yüzünden zayıflayan merkez otoriteyi güçlendirmek, göçebe ve yarı göçebe hayat yüzünden henüz milliyetçilik fikirleriyle tanışmamış Kürtleri İslam şemsiyesi altında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlamak, aşiret kavgalarına son vererek Kürtlerin potansiyelini devlet lehine kullanmak, Kürtleri asker olarak Rusya'ya ve İran'a karşı bölgede ise kolluk gücü olarak kullanmak vardı. Bunları o sıralarda yeni filizlenen Ermeni milliyetçiliğine set çekmek ve Yavuz Sultan Selim döneminden beri düşman görülen Şii Alevi Kızılbaş kesimler başta olmak üzere tüm heterodoks akımları ezmeye de eklemek gerekir. Kürtlerin babası. Kürt aşiretlerinin bu projeye nasıl ikna edildiğini tam olarak bilmiyoruz. Ama sonuçta Abdülhamit'in bu yumuşak merkezleştirme politikasını başarıyla uyguladığını, Kürtleri imparatorluğa değilse bile halife sultana bağlamayı başardığını biliyoruz. Öyle ki Kürtler bu dönemde Abdülhamit'i Bave Kurda, parantez içinde Kürtlerin babası olarak adlandıracak kadar seviyorlardı. Bazı araştırmacılara göre Kürtlerin milliyetçilik çağına Ermenilerden daha geç girmelerinde bu kişisel bağlılığın rolü vardı. 1891'de yayımlanan 53 madde bir de son bölümden oluşan bir nizamnameye göre alaylar 4 bölükten az 6 bölükten fazla olmayacak. Her alay en az 512 en çok 1152 kişiden oluşacaktı. Büyük aşiretlere bir veya birden fazla küçük aşiretlere ise en fazla birkaç bölük kurma hakkı veriliyordu. Küçük aşiretler sadece savaş ya da merkezi hükümetin veya ordu kumandanının gerekli görmesi halinde bir araya gelebileceklerdi. Her alaydan iki çavuş İstanbul'a gönderilerek mektep alayında eğitime tabi tutulacak, İstanbul'da veya başka yerde 2 yıl hizmetten sonra alaylara gönderileceklerdi. Ayrıca her alaylı aşiretten bir çocuk İstanbul'daki süvari mektebinde eğitim gördükten sonra mülazım, parantez içinde teğmen rütbesiyle memleketindeki alayına dönecekti. Bunların yeterli olmadığı durumlarda kadrolar aşiretin ileri gelenleriyle doldurulacaktı. Sadece Şafii Kürtler. Nizamnamede din konusundaki açık bir hüküm yoktu ama fiiliyatta sadece Sünniliğin Şafii mezhebinden olanlar alaylara alındı. Örneğin Varto bölgesindeki Sünni Cibran aşiretinin iki alay kurarken onların en önemli rakibi olan Alevi Hormek aşiretinin alay kurma isteği Müşir Zeki Paşa tarafından kabul edilmemişti. Buna kızıp isyan eden aşiret reisi İbrahim Talo öldürülmüş, yerine geçen oğlu Zeynel de bir başka aşiretin aracılığıyla padişah tarafından affedilinceye kadar isyancı konumunda kalmıştı. Parantez içinde Osmanlı kaynaklarındaki adlarıyla. Yezidiler, parantez içinde kendi deyişleriyle Ezidiler, Şiiler ve Dürziler de alaylara alınmamışlardı. Dersim bölgesindeki Kızılbaş Kürt aşiretleri alaylara alınmadıkları için isyana varan tepkiler gösterince Abdülhamit fikrini değiştirir gibi olmuş ancak sonradan ilk baştaki plana uygun olarak Şafilerle devam etmişti. İlk hamlede 36 alay kuruldu. Viranşehir'deki Milli ve Malazgirt'teki Haçanan aşiretleri 5'er alayla, Haydaranlı aşireti 7 alayla en güçlü aşiretler olarak başı çekiyorlardı. Bu alayların konuşlandığı bölgelerden biri Ruslara karşı Van Erzurum bölgesi, İngilizlere karşı ise Mardin Urfa bölgesiydi. Alaylara alınanlara devlete ve şeriata sadık yemin ettiriliyordu. Her alaya bir yüzünde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin, diğer yüzünde padişahın tuğrası bulunduğu kırmızı atlastan sancak ile beyaz ipek kumaşa yazılmış fermanlar veriliyordu. Her fert mensubu bulunduğu aşiretin geleneklerine uygun fakat tek tip elbise giyecek, üzerinde bağlı bulunduğu alayın işaret ve numarası bulunacaktı. Her alay mensubu bineceği atını ve takımlarını kendisi temin etmekle yükümlüydü ve atlarda mutlaka alayın damgası olacaktı. Alayların cazibesi. Alaylı aşiretlerin kısa sürede diğer aşiretler üzerinde fiilen otorite kurması cazibesi, alay kuran aşiretlerin sayısını hızla artmasına neden oldu. Alay sayısı 1895'e geldiğinde 65'e ulaştı. Bunlardan 62'si Kürt, biri Kürt Karapapak, biri Kürt Terekeme, biri de Kafkasya muhacirlerinden kurulmuştu. Sivas civarında konuşlanan Kafkas alayının hiçbir Liva ile bağlantısı olmadığından Sivas kumandanlığının denetimi altında askeri eğitim yapmaktan başka hiçbir faaliyeti olmadı. Tudak'taki Terekeme alayı sadece kaza merkezindeki jandarma kontrolünde konuşlandırıldı. 1896'da pratikte çıkan sorunları halletmek üzere 121. maddelik ikinci bir nizamname çıkarıldı. İlk nizamnamenin temel mantığının korunduğu bu yeni nizamnamenin önemli yeniliklerinden biri alaylara katılan aşiretlere vergi muafiyeti getirilmesiydi. Bunun dışında organizasyon şemasında değişiklik yapılmıştı. Alayların dördünün bir araya gelerek bir liva, parantez içinde tugay oluşturabileceği ayrıca erkan-ı harbi umumi, parantez içinde Genelkurmay Başkanlığı kararları uyarınca gerekirse alaylardan fırka, parantez içinde tümen kurulabileceği söyleniyordu. Bu nizamname uyarınca Haydaran aşireti reisi Kör Hüseyin Paşa'ya ve Milan aşireti reisi İbrahim Paşa'ya Mirliva, parantez içinde Tu General unvanı verildi. Nizamnamenin sonuna eklenen özel bir maddeyle aşiret alay subalarının mülki memuriyetlere getirilemeyeceği ancak görevleriyle çatışmamak kaydıyla yerel meclislerde de görev alabileceği belirtiliyordu. Böylece alaylar yoluyla Kürt aşiretleri merkezi devletin düzenli askeri gücünün ayrılmaz bir parçası haline getirilirken ordu yoluyla devlet de aşiretlerin içine kadar sızıyordu. Alayların yarattığı düşmanlıklar. Hamidiye alaylarının kurulması Kürt aşiretleri arasında asimetrik bir ilişkiye yol açtı. Alaylara katılan aşiretler yerel iktidar şeklinde hareket etmeye başladılar. Güç sahibi oldular ve bu güce dayanarak her türlü zorbalığı yaptılar. Soygun, talan, angarya, adam kaçırma gibi olaylar attı. Örneğin 1905'te Milli Aşiret Reisi Şakir İbrahim Paşa'nın adının karıştığı soygun ve baskın olayları karşısında Diyarbakır halkı Ziya Gökalp'in önderliğinde telgrafhaneyi basmış ve saraya şikayet telgrafları çekmişti. Ancak Abdülhamit şikayete konu olanları nişanlarla, rütbelerle tatip edince halk ikinci kez ayaklanacak, Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa ve alayları 1907'de bölgeden uzaklaştırılacaktı. Dipnot, Diyarbakırlı iddiaçı Ziya Gökalp'in bu olayı anlattığı Şakir İbrahim Paşa Destanı adlı manzum eserinde söz edilen kötü adamlardan biri eski DTP Başkanı Ahmet Türk'ün dedesi Hüseyin Kancoy'du. Kayıtlarda vilayet katibi olarak geçen Hüseyin Ağa aslen Yezidiydi ve Müslümanlığa döndükten sonra Hamidiye alaylarına kabul edilmişti. Hamidiye alaylarının Alevi Kürtlerle Sünni Kürtler arasındaki çatışmaları artırdığı söylenirse de konudaki en bilinen örnek olan Varto'daki Sünni Cibran ve Alevi Hormek aşiretleri dini nedenlerden ziyade arazi meselesi gibi sivil meselelerden dolayı sürekli çatışan aşiretlerdi. Hamidiye alayları sadece bu çatışmaların şiddetini artırmıştı. Bir başka örnek 1908'de Neşet Paşa komutasındaki 34. ve 36. Hamidiye alaylarının Dersim'e yapılan sefere Hamidiye alaylarının katılmasıydı. Dere Semku denilen vadide şiddetli çatışmalar yaşanmış ancak Hamidiye alayları fazla ilerleyememişti. Elazığ'ın Baskil ilçesinin topraklarında yaşayan Alevi Zeva aşiretinin Hamidiye alaylarının zulmüne uğradığına dair anlatılar ise günümüze kadar gelen nadir örneklerden biriydi. Kürt-Ermeni çatışması. Yani Hamidiye alayları esas olarak Sünni Kürt aşiretlerinin başına bela olmuştu. Ancak alaylar Kürtler arasındaki gerilimleri artırmakla kalmadı. Kürtlerle Ermenilerin arasını açtı. Alayların kurulmasından sonra Ermenilerin yaşadığı her şehirde baskın, talan, öldürme gibi olayların sayısı arttı. 1894-1896'da Urfa ve Sasun'da yaşanan toplumlar arası çatışmalarda Hamidiye alayları kendi inisiyatiflerinde kullanarak binlerce Ermeni'yi öldürdü. Sadece alaylara asker veren aşiretler değil, diğer Sünni Kürt aşiretleriyle Alevi Kürt aşiretleri de karışmıştı. Ancak ikinciler sadece yağma ile yetinmişlerdi. Gerçi dönemin Ermeni tırıklarından Gara Sasunu'ya göre Kürt reayalarının Ermenilere saldırıları alaylardan daha şiddetli olmuştu. Ama Kürt reayayı cesaretlendiren en önemli unsurun alaylar olduğunu tahmin etmek zor değildi. Meşrutiyet ve Hamidiyeler. 1908'de meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra İbrahim Paşa kumandasındaki milli aşiret alayları Viranşehir'de isyan etti. Ancak İbrahim Paşa'nın kuvvetleriyle Yezidilerin kutsal mekanı Sincar bölgesindeki Şengal Dağı'na doğru çekilirken yolda dizantriden ölünce isyan bastırıldı. 1909'daki 31 Mart olayından sonra Abdülhamit'i tahttan indiren İttihat ve Terakki Cemiyeti, orduyu modernleştirme projesi kapsamında alayları yeniden organize etti. 1911 tarihinde yayımlanan Yeni Nizamname ile adları hafif aşiret süvari alaylarına dönüştüren ve örgütlenme şeması değiştirilen alaylar Erzurum'daki 9. Kolordu'ya bağlandı. Bu tedbirlerden sonra Milli ve Haydaran aşiretleri gibi halifeye çok bağlı olan kesimler iddiatçılardan ve devletten iyice uzaklaştı ve 1. Dünya Savaşı'na kadar alaylardan ses çıkmadı. Dipnot. 1. Dünya Savaşı başlayınca ihtiyaççıların Kürtlere ihtiyacı oldu. Bazı Hamidi alaylarından ve Bağdat'tan getirilen 37. Tümen'in oluşturduğu İhtiyaç Süvari Kolordusu önce Sarıkamış Harbi'nde görev aldı. Alaylar en kötü işleri 1915-1917 Ermeni Kırım sırasında yaptılar. Sünni Kürt aşiretleriyle aynı coğrafyayı paylaşan Ermenileri saf dışı bırakmak için pek çok suça karıştılar. Fakat alayların bu eylemleri hem bölgeseldi hem de devletten bağımsız değildi. Aşiret mektepleri. Abdülhamit Arnavutları, Kürtleri, Türkleri, Arapları İslam ortak paydasında birleştirme politikalarını çevreye aktarmak amacıyla 1886'da Hicaz Yemen Trablusgarp Harbiye Mektebi'ne 48 öğrenci getirtmişti. 1892'de bu eğitim işinin sistematik hale getirilmesi amacıyla aşiret mekteplerinin kurulmasına karar verildi. Başlangıçta devlete uzak bölgelerdeki Arap aşiretleri hedeflenmişti ama Hamidi alaylarına asker veren Zilan aşiretinin Abdülhamit'e bir mektup yazarak kendi çocuklarının da okula kabul edilmesini istemesi üzerine önce kapılar Kürtlere, başka nedenlerle Arnavutlara da açıldı. Örneğin Dersim'in Karabalı, Ferhatan, Sarı Saltık, Abasanlı aşiretlerinin çocuklarından oluşan 9 çocuk aşiret mekteplerine, bir çocuk da Harbiye Mektebi'ne alınmış ancak Dersimli aşiretlerden Hamidi alayını oluşturmamışlardı. 5 yıllık bu okulun müfredatının temelini halife padişaha ve devlete sevgi ve sadakat aşılamak oluşturuyordu. Dersler Türkçeydi. Ayrıca dil bilgisi, kompozisyon, güzel yazı, Fransızca, İslam tarihi, matematik de öğretiliyordu. Ancak okullar Abdülhamit'in hedeflediği gibi birleştirici olmak bir yana, ileride Arap, Arnavut ve Kürt milliyetçiliğinin taşıyıcı olacak aydınların yetiştirdiği ocaklara döndü. Böylece Abdülhamit politikaları bir yandan Sünni ve Kızılbaş Kürt toplumları ile Ermenileri, Süryanileri, Yezidileri ve Türkleri birbirine düşürürken, bu memnuniyetsizliği milliyetçi taleplerin temeli yapacak aydın gruplarında yetişmesini istemeden de olsa pay sahibi olmuştu. Özet kaynakça. Martin Van Brunsten, A. Şeyh Devlet İletişim Yayınları, 2003. Vadi Javdah, Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi Kökenleri Gelişimi İletişim Yayınları, 1999. M. J. Kürdistan Tarihi Avesta Yayınları, 2001. Kemal Supandağlı, Büyük Osmanlı Entrikası, Hamidi Alayları, Kumal Yayınları, 2006. Bayram Kodaman, Hatifiye Hafif Suvari Alayları, 2. Abdülhamit ve Doğu Vilayetleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, No 32, 1979, sayfa 427-480, Alişan Akpınar ve Öjen L. Rogan, Aşiret Mektep Devlet Osmanlı Devleti'nde Aşiret Mektebi, Aram Yayıncılık, 2001. Ermeni meselesinin doğuşu. 19. yüzyıl sonralarında günümüze kadar siyasi gündemde çok önemli yerleri olan Ermeniler, Anadolu'nun otokton, parantez içinde yerli halklarındandır. Ermenilerin kökenlerine dair çeşitli teoriler olmakla birlikte, Ermeni ve Ermenistan kelimelerinin geçtiği ilk yazılı kaynak, Kuzeybatı İran'da bulunan ve M.Ö. 512 ile 486 yılları arasında tarihlenen Behistun kabartmasıdır. Pers Kralı 1. Darius bu anıtta fethettiği ülkelerdeki halktan sayarken Ermenistan'dan ve Ermenilerden bahseder. Daha sonraki bir kaynak ise M.Ö. 5. yüzyılda bugün adı Bodrum'da olan Halikarnassos'ta yaşamış, tarihin babası lakaplı Herodot'un Histeria adlı ünlü eseridir. Histeria'nın 5. kitabının 52. babında şöyle yazar. Kilikya ile Ermenistan arasında sınır içinde gemilerin yüzebildiği bir ırmaktır ki adı Fırat'tır. Bu bölgeyi gemilerin yüzebildiği 4 ırmak sular. Birincisi Dicle'dir. İkincisi ve üçüncüsü aynı yerden çıkmadıkları ve bir tek ırmak olmadıkları halde aynı adı taşırlar. Birincisi Ermenistan'dan, ikincisi Mathyenlerin ülkesinden gelir. Dördüncüsünün adı Gindens'tir. Milattan önce 401 yılında Van civarından geçmiş olan Grek, parantez içinde Yunan yazarı Ksenophon Anabasis, parantez içinde 10 binlerin dönüşü adlı eserinde Ermenileri tarım ve hayvancılıkla uğraşan müreffeh ve barışçıl bir halk olarak tarif eder. Aynı yazar Kuyru Paideria adlı kitabında Dikran adında bir Ermenistan kralından bahseder. Klikya, Ermeni Krallığı. Klikya'dan parantez içinde bugünkü Adana havalisi, Kafkasya'ya uzanan Ermenistan ülkesi ırmaklar açısından pek şanslıydı. Ama jeopolitik açıdan durum tam tersiydi. Roma ve onun mirasçısı Bizans ile Persler ve Araplar arasında bitmez tükenmez savaşlar sırasında defalarca işgale uğradı. Halkları katledildi ve sağa sola savruldu. Ermeniler 10 ve 11. yüzyıllarda Klikya bölgesinde Haçlı ordularının da desteğiyle 3 asır kadar bağımsızlığını korumayı başaran Klikya Krallığı döneminde altın çağlarını yaşadılar. Krallık 1375'te sona erdi ama Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Katolikosluğu 1441 yılına kadar burada kaldı. Bu yıllarda bir kısım Ermeni bölgede kalmayı seçerken diğerleri İtalya, Rusya, Suriye ve Fransa'ya doğru yollara düştüler. İlk Ermenice gazete. 1453'ten itibaren Ermeni ülkesi Osmanlı İmparatorluğu ile İran'daki Safefiler arasında ikiye bölündü. Fatih Sultan Mehmet'in Kilikya'da, Batı Anadolu'da ve Bulgaristan dolaylarında yaşayan Ermenileri başkente davet etmesiyle başlayan bu yöne dönemin özelliği, bölgelerde ihtida, parantez içinde Müslümanlığa geçme yoluyla asimilasyona karşın bir bölüm Ermeninin millet düzeni içinde Hristiyan kimliğiyle varlığını sürdürülmesine izin verilmesiydi. 17. yüzyılın başlarından itibaren dünyanın çeşitli yerlerinde Ermeni ticaret diasporaları boy göstermeye başladı. İlk milliyetçi duyguların filizlenmesi de bu dönemde oldu. Ermenice sözlükler, şiirler, gazeteler ve tarih kitapları basılıyor. Katolik Mıhyataris papazlar milliyetçi düşüncelerini diasporalarına yayıyordu. İlk Ermenice gazete Hindistan'da Madras'ta 1794 yılında yayınlandı. Ancak Osmanlı ülkesindeki milliyetçi uyanışın bedeli acı oldu. Batılı ülkelerin hamiliği. Ermeniler Osmanlı egemenliği altına girdikleri tarihten itibaren ağırlıklı olarak vilayeti Sitte denilen çok etnisiteli 6 eyalette parantez içinde Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas ve Mamuretül Aziz yaşıyorlardı. Parantez içinde Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas ve Mamuretül Aziz yaşıyorlardı. Dipnot: bu vilayetler bugün Erzurum, Elazığ, Ağrı, Van, Hakkari, Bingöl, Sivas, Amasya, Torak ve Şebinkarahisar'a tekabül ediyor. Adı 1937'de Elazığ olan Mamuretül Aziz'e 1867 vilayet kanununa göre sadece bugünkü Elazığ değil, Elaziz, Arapkir, Ağın, Eyn, Kemaliye, Çarsancak, Akpazar, Çemişkezek, Palu, Ergani, Malatya ve Adıyaman mıntıkalarını kapsayan sancağın adıydı. Ancak imparatorluğun bütün vilayetlerinde hatırı sayılır Ermeni cemaatleri vardı. 1830'lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu idari yapıda, orduda ve vergi sisteminde batılı sistemlerden esinlenen bazı reformlara girişti. Doğu Anadolu'daki bu reformcu politikalardan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Modern ve güçlü bir devlet olmak ve kendi iktidarını korumak şeklinde özetlenebilecek hedef batılı devletlerin özellikle İngiltere'nin çıkarlarına uygundu. Çünkü İngiltere için Rusya ile olan rekabetinde jeostratejik açıdan sağlam bir Osmanlı İmparatorluğu önemliydi. Rusya ise Müslüman karşıtıydı ve yayılmacı bir politika izliyordu. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfusu Osmanlı kaynaklarına göre 1.2 milyon, Ermeni Patrikhanesi'ne göre 3 milyon civarındaydı. Batıdaki merkezlerin aksine Doğu Anadolu bölgesinde anarşi, şiddet, rüşvet kol geziyor, Ermeni cemaati hem merkezi devlet hem de Kürt aşiretleri tarafından sömürülüyordu. 1869-1873 yılları arasında İstanbul'da Ermeni Patrikliği görevini yürüten Mıgırdiç, Hrimyan Patrikliği atanmadan önceki yıllarda memleket olan Van'da bir okul ve gazete kurmuştu. Ardından Van'da 1872'de Migutyunu Purgutyun, parantez içinde Kurtuluş Birliği, 1878'de Sevkaç Gazma Gerbutyun, Parantez içinde Kara Haç örgütleri kuruldu. 1878 Ayastefanos, parantez içinde Yeşilköy Anlaşması'nın 16. maddesi ve 1878 Berlin Anlaşması'nın 61. maddesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni tebaasına verilen sözlerin yıllardır yerine getirilmemesi üzerine bazı genç Ermeniler hükümete karşı tavırlarının sertleştirilmesini istemeye başladılar. Bunun sonucu olarak Van'da 1885'te ilk Ermeni Partisi Armenekan kuruldu. Partinin kurucuları Mgırdiç Hrimyan'ın öğrencisi Mgırdiç Portukalyan'dan etkilenmişlerdi. 1876'da Van'da görev yapan Portukalyan 1885'te siyasi baskılar yüzünden Marsilya'ya göç etmek zorunda kalmış. Burada çıkardığı Ermeniya gazetesi aracılığıyla Van'daki Ermenilerle sürekli ilişki halinde olmuştu. Ermenikan'ı 1887'de Cenevre'de kurulan devrimci Hınçak, parantez içinde Çam Partisi, parantez içinde 1990'dan sonra Sosyal Demokrat Hınçak ile 1890'da Tiflis'te kurulan Taşnak Sutyun, parantez içinde Ermeni Devrimci Federasyonu izledi. 1894 Sasun olayları. Hınçak militanlarından Mihran Damatyan, 1891 yılında Bitlis yöresine giderek Ermeni ıslahatının bir türlü başlamamasından şikayetçi olan Ermeniler arasında çalışmaya başladılar. Ermeniler o yıllarda sadece merkeze değil bölgenin Kürt feodallerine de vergi veriyorlardı. Abdülhamit'in oluşturduğu Hamidi alayları ve yerel Kürt çeteleri Ermeni mallarını ve mülklerini gasp ediyorlar, ailelerini taciz ediyorlardı. Kısacası ortam barut fıçısı gibiydi. İş kıvılcımı çakmaya kalmıştı. 1894 yılında Sasun'da, parantez içinde bugün Batman'a bağlı başlayan toplumlar arası çatışmalar Hınçakların katkısıyla kısa sürede tüm bölgeye yayıldı. Kürtler ve merkezi ordular işbirliği halinde Ermenileri ezmeye başladılar. Olaylarda binlerce Ermeni hayatını kaybetti. Ölümlerin hepsi çatışmalar sonucu olmamıştı. Açlık, hastalık ve yokluk nedeniyle ölenler de pek çoktu. Ermeni kayıplarının 80 bin olarak gösteren Kaiser II. Wilhelm gibi kaynakların yanı sıra 100 bin ile 200 bin arasında ölü olduğunu söyleyen Britanya ve Fransız konsolosluk raporları olmakla birlikte cesetlerin çukurlara doldurulup benzinle yakılması yüzünden hiçbir zaman gerçek sayı ortaya çıkmadı. Dipnot: Ermeni Patrikhanesi'nin rakamı 300 bine çıkarması ya da eski diplomat yazar Kamuran Gürü'nün 8700 Ermeni ile 1800 Müslümanın öldüğünü söylemesi ise uç örnekler. 5. ayrımın sonu, sayfa 79.